y de la neler.
Merhabalar, ben Deniz Onurcan. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndan herkese iyi günler. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar. Gözünüz yolda, radyonuz 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'nda olsun. Bugün irdelemelerin konuğu Trakya Üniversitesi Motosiklet Topluluğu Başkanı İlhan Şengül olacak. Konuğuma geçmeden önce bizlere ulaşabileceğiniz irtibat numaralarımızı sizlere vereceğim. WhatsApp numaramız 0284 235 4441. 0284 235 4441. Instagram'dan bizlere Radyo Trakya Uni hesabından ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Onurcan Güvenci kişisel hesabından da bana görüşleriniz ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Tekrardan konuma dönmek istiyorum. İlhan Şengül Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler, siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Bugün davetimi kırmayıp konuk olduğunuz için programa çok teşekkür ederim tekrardan. İlk önce sizden kendinizi tanıtmanızı rica edeyim.
Merhabalar, ben İlhan Şengül. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene Trakya Üniversitesi'nde 4. senem. Normalde İstanbul Büyükçekmece'de yaşıyorum. Bu kadar.
Teşekkür ederiz. Tıp Fakültesi'nde okuduğunuz şekilde bir de motosiklet topluluğu başkanlığı yapıyorsunuz. Bu bir ekstra bir yük getiriyor aslında size. Çünkü tıp fakültesi başlı başına çok büyük bir yoğunluk veriyor. Ve de bunun yanında da bir topluluk, motosiklet topluluğu yönetiyorsunuz. Peki bu topluluk nasıl kuruldu ya da siz kaçıncı başkansınız?
Ben 4. başkanım. 2016'da kuruluyor. 2015'te aslında naresmi olarak kuruluyor ama 2016'da resmi oluyor. Yaklaşık 10 kişilik bir arkadaş topluluğu, motosiklet topluluğu, yani motosikletten tanışmış 10 kişilik bir arkadaş grubu Trakya Üniversitesi'nde diyorlar ki Trakya Üniversitesi'nin bir motosiklet topluluğu yok. Etraftaki çoğu üniversitenin motosiklet topluluğu var. Bizim neden olmasın diyorlar. Ve 2015'te aslında birleşerek kendi imkanlarınca bir topluluk kurmaya başlıyorlar. Sonrasında 2016'da Trakya Üniversitesi'nde resmi onayıyla beraber 2016'da resmi oluyor. Tabii o zamanlar motosiklet sürücülerini toplamak da ayrı bir iş. Ve bu iş gerçekten çok yoğun bir mesaiyle beraber oluyor. Sonrasında 3 sene bir kurucu başkanımız Berk başkanlık yapıyor. Sonrasında ikinci başkan geliyor ve sonrasında zaten korona geliyor. Korona gibi bir büyük bir olaydan sonra da tabii motosiklet sürücüleri Edirne'den çoğunlukla dağılıyor. Ve böylelikle aslında koronadan sonra 3 kişi kalıyor. Belki de 4 kişi kalıyor tüm otun içinde. Ve o zamanlardan bu zamana da yaklaşık bir motorlu motorsuz beraber 800'ü aşkın üyemiz oluyor. Bu tabii çok fazla yoğunluk istiyor. Benden önceki başkanlar da ben de bu yönetimin içinde olan herkese çok yoğun mesai harcıyor. Tabii tıp fakültesiyle ilk başkanlığı beraber götürmek oldukça zor bir iş. Bazen sosyal hayattan, işte bazen başkanlıktan, bazen de okul hayatından kısabilmemiz gerekebiliyor. Ama yanımdaki arkadaşlar sağ olsun, yönetimdeki arkadaşlar sağ olsun benden istediğim zaman çok güzel bir şekilde ağırlığımı alıyorlar. Çok fazla yardımcı oluyorlar. Aslında bu da TÜMOT'un içindeki en ana temel dayanışma, yardım. Bu sadece üyeler arasında bizim üyelerimize değil, zaman zaman üyelerimize, yönetimin kendi içinde birbirine ve üyelerin kendi içinde birbirine olan yardımı, dayanışması, saygısı, sevgisi bizim için önemli olan. Evet, biz bir motosiklet topluluğuyuz ama buradaki asıl amacımız hem sosyal olarak gelişmek hem de çok güzel bir arkadaş ortamı sağlayabilmek herkese. Bu kendi içimizde dahil.
Gerçekten topluluk içindeki bu yardımlaşma, dayanışma, kenetlenme olayını bitirmişsiniz diyebiliriz. Biraz önce, şimdi siz motosiklet topluluyorsunuz ama biraz önce dediniz ki motorlu motorsuz. Yani motorsuz bir kişi gelse, sizin toplumunuza katılmak istese bunu kabul ediyor musunuz?
Tabii ediyoruz. Yani bu zaman zaman sistemi değişiyor ama biz bu sene mesela motorlu ve motorsuz üyelerin toplantılarını da etkinliklerini de birbirinden ayırarak yaptık. Çünkü çok fazla üye geldi. Yani dediğim gibi belki de 700'ü aşkın üye geldi ve bunları aynı ortamda toplayıp bilgileri aynı anda vermek çok zor bir iş. O yüzden biz de motosiklet sürücülerini ve motosikletli olmayan üyelerimizi de iki ayrı toplantılarla beraber bilgilendirdik. Çünkü motosiklet sürücüsü olmayan birisi geldiği zaman işte ben nasıl başlayabilirim, nasıl bir motorla başlayabilirim gibi sorularla geliyorlar. Ve biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyoruz. Ama motosiklet sürücüsü olanların temellikle geldiği şey ben sürüşümü nasıl daha geliştirebilirim, nasıl etkinlikler yapıyorlar. İşte hani çünkü buradan çıkıyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, Çanakkale'ye gidiyoruz, Tekirdağ'a gidiyoruz. Ama motorsuz üyelerle bunu yapamıyoruz maalesef. O yüzden de iki ayrı grup şeklinde yaptık bu sene. Ama geçen senelerde hep beraber belki de toplantılarımız 150 kişi oluyordu. O ortamda bazı bilgileri vermeye, sosyallik olarak gelişmeye çok fazla açık kapı bırakıyorduk. Tabii bu üye sayısına, içimizdeki duruma, çünkü neredeyse geçen sene biz 15 tane üyemize yelek verdik. Bu tabii zaman zaman sistemi değiştirmek gerekebiliyor ama hem bizim amacımız hem motorlu üyelere de hem de motorsuz üyelere de Bu 18-20 yaşındaki gençlere motosiklet kültürünü aşılamak ve bu motosiklet kültürünü aşılarken en az zararla çıkmak aslında bizim amacımız.
Gelirin topluluk olarak sadece bir topluluk olarak değil, bilinçlendirme de gidiyorsunuz. Yani sadece üyeler gelsin, motosiklette gezelim gibi bir olay yok. Direkt o 18-20 yaşındaki gençleri aslında trafiğe çıkarlarken o bilinçle çıkmasını yönlendiriyorsunuz. Bu gerçekten nasıl diyeyim? Bu gerçekten kurumlarla daha yapılması gereken bir şey. Ve siz bunu üniversite öğrencileri olarak bir topluluk içinde yapıyorsunuz. Buradan başlama gerçekten çok güzel. Umarım bu bilinçlendirme çalışmaları üst makamlara da gider ve sizlerle birlikte bir bilinçlendirme kampanyası yapılabilir. Çünkü trafikte gerçekten sıkıntı yaşıyor. Özellikle motor kuryeler, motosiklet sürücüleri biraz daha bu işin keyfinde olsa da motor kuryeler bir ticari amaçları olduğu için ve onlara güdülen hız da işin içine girdiğinde büyük sonuçlar, kayıplar yaşanabiliyor. Peki motosiklet ilginiz nereden geliyor? Yani hep küçüklükten beri motosiklet kullanmak istiyor muydunuz?
Benim motosiklet sevdam tabii babadan geliyor. Ben o konuda biraz şanslıydım. Ama tabii böyle olmayan üyelerimiz de çok fazla var. Yani ben yaklaşık 13 yaşından beri, hatta hani motosiklet ilgisi olanlar bilir, Altın Elbiseli Adam diye bir Barkın abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti ama biz onun videolarıyla büyüdük ve babamızın bilgileriyle büyüdük. Ama tabii herkes öyle olmuyor. Üniversiteye geliyor ve motosiklet topluluğunu görüyor mesela. Bizi orada görüyor ve diyor ki ben de almalıyım bir tane motosiklet. Ve böyle de girenler var. Yani sıfırdan başlayıp tamamen bizimle öğrenenler var. Aileden öğrenenler var. Arkadaşlardan öğrenenler var. Tabii bu bir şekilde öğreniliyor. Yani isteğe bağlı bir şey. Ve hani gerçekten de motosiklet kullanmak hani tehlikeli bir iş ve sıkıntılı bir iş. Bilinmek gerekiyor nasıl bir motosiklet kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli. Yani evet biz motosiklet sürücüler olarak biraz işin keyfindeyiz. Evet yani tabii ki de bizim elimiz ayağımız oluyor. Yani sabah çıkıyoruz, okulumuza geliyoruz, dersimize giriyoruz, çıkıyoruz. Ama tabii motokuryeler öyle değil. Bizim içimizde de çok fazla kuryelik yapan arkadaşlar var. Ama yolda gördüğümüz işte kasksız, işte trafiği sıkıntıya sokacak şekilde kullananlar genellikle hani bizim içimizden çıkmıyor. Çünkü bu işin nasıl olması gerektiğini de biliyorlar. Tabii bizim kasksız olması, ehliyetsiz olması, motorunda bir sıkıntı olması bizim için bunlar çok büyük eksiler. Ama hani bizim amacımız zaten ticari bir şekilde motosiklet kullanılsa da, sıfırdan başlanılsa da, isterse en profesyoneli gelsin, yine de o güvenliği ve yine o sevgiyi, saygıyı, kültürü o insanın içine aşılamak aslında. Çünkü bizim geçen sene bir üyemiz vardı. Motorlu motorsuz üyelerle beraber toplantı yaparken kız arkadaşıyla beraber gelmişti. O zamanlar motoru yoktu, sıfırdı. Sadece merak edip gelmişti ve yaklaşık 2 ay sonra motorunu alıp geldi. Ve hani o bizim şu an yedekli üyemiz. Hani o yüzden hatta şu an yönetimimiz içinde. Hani o yüzden dünya bu, neyin ne olacağı belli olmuyor. Ve hani çok farklı bir dünya gerçekten.
Gerçekten motorsuz birinin sizinle birlikte tanışıp motor alıp ve bunu yeleğe kadar götürmesi diğer motorsuzlara hiç olmazsa bir örnek teşkil ediyor. Yani o çekince kırılıyor bir yerde.
Kesinlikle.
Peki biraz da bu motosikletin trafikteki durumuna gelmek istiyorum. Motosiklet sizin için sadece bir ulaşım aracı mı olarak bunu görüyorsunuz, bunu düşünüyorsunuz yoksa bir kültür ya da yaşam tarzı olarak mı kullanıyorsunuz motosikleti?
Aslında her ikisi de. Yani ben sabah 8:30 dersine gelirken motoruma binip gelmek benim için çok büyük bir rahatlık. Bir ulaşım aracı orada kullanım amacım. Ama bazen de işte hafta sonu arkadaşlarla buluştuğumuz zaman o bir artık hobi oluyor. Çünkü mesela evimdeyim ve canım sıkıldı. Motoruma inip böyle bir şeyler kurcalamak, motorumu temizlemek, motoruma bakım yapmak hani bunlar bir hobi. Ama atıyorum İstanbul'da yaşıyorum ben normalde. İstanbul'da bir sıkıntı çıktı ve hemen gitmem gerekiyor. Motorumu atlayıp 2 saat içinde gidebiliyorum. Bu da bir ulaşım aracı olduğu anlamına geliyor. Bunu sadece ulaşım aracı ya da bir hobi olarak nitelendirmek aslında büyük bir yanlış olur. Çünkü bu sefer insan kendini o tarafa doğru çeker ve diğer taraftan mahrum bırakır kendini.
Çok güzel açıkladınız bunu. Fakat bu motosiklet kültürü motor kullanmayanlar tarafından birazcık anlaşılmıyor olabiliyor. Yani bunun motosiklet kültürünün hem ulaşım aracı olup da sizin dediğiniz gibi hem de bu yaşam tarzı olayını farklı kesimler yani daha doğrusu motosiklet kullanmayan kesimler için nasıl bir açıklama yapabilirsiniz? Nasıl onlara bunu açıklayabilirsiniz, bu tutkuyu?
Mesela bir genç ailesine gidip ben motosiklet almak istiyorum dediği zaman her zaman gençlere söylenen bir şey vardır. Motosiklet kazalarında ölme durumu ya da sakat kalma durumu. Bunlar evet çok sıkıntılı şeyler ve hani motosiklette böyle şeyler yaşanmasın diye zaten bizim kendi içimizde de eğitimlerimiz, şeylerimiz oluyor. Ama gerçekten motosiklet kültürü insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor. Çünkü Her tarafta zigzag çizen, kasksız kullanan, artçısı yeri geldiği zaman kasksız olan çok fazla sürücü var. Tabii bunu sadece motosiklet kültüründe bu kadar yanlış anlaşılmasının sebebi böyle sonuçlar, yani böyle olaylar çok fazla kötü sonuç doğuruyor. Hani bir arabanın içinde olsak ve bunları yapsak hani airbag patlar, bir şey olur ve kurtulabiliriz ama motosiklette böyle bir şansımız yok. O yüzden hani hem araç kullanıcıları hem de motosiklet kullanıcıları çok daha fazla dikkat ederse ve bunun için gerekli eğitimi alırsa aslında motosiklet kültürünün ne kadar güzel ve insanı ferahlatan, insanın kendisinin insan olduğunu hatırlamasını sağlayan bir araç olduğunu anlayacak. Çünkü özellikle gençlerin altında bir ölüm makinesi olabiliyor. Ama hani bunun çoğu sebebi aslında o motora bindiği zaman sadece aklında olan şeyin kural tanımamazlık ve sadece eğlenmek olması. Bu da çok büyük problem. Bunun aşılması için kesinlikle sadece motosiklet kullanıcılarının değil, çünkü araç kullanıcılarının da çok büyük hataları olabiliyor. Her iki tarafın, hatta bazen yayaların bile gerekli eğitimleri alıp bu sonuçlar nasıl daha hızlı indirilebilir düşüncesinde bir eğitim yapılmalı.
Özellikle dediğiniz gibi arabalarda bir tık kurtulma şansı oluyor ama motosiklette bir denge kaybında, küçücük bir denge kaybında çok farklı sonuçlar doğurabiliyor. Umarım bu farklı kesimlerden de bu motosiklet sürücülerin sesleri duyulur ve kurallara uyarak hem motosiklet sürücülerin hem de araçların kurallara uyarak gitmesi temennimiz. Çünkü böylece hiç kimsenin ne yaralanması, ne can kaybı, ne de maddi bir kayıp ortaya çıkar. Hepsi bizim için çok önemli şeyler.
Kesinlikle.
Peki topluluğunuzda yeni gelen gençlere, yeni ya motorlu olmayıp da gelen ya da motorlu olup da 18-20 yaşında gelen gençlere motosiklet eğitimleri veriyoruz dediniz. Bu eğitimler nasıl oluyor? Uygulamalı mı oluyor, teorik mi oluyor, yoksa her ikisi mi?
Her ikisi de oluyor. Şöyle ki Trakya Üniversitesi'nden alınan izinle beraber her cumartesi saat 9 ile 2 arasında Balkan Otoparkı'nda iznimiz oluyor bizim. Ve her cumartesi günü sabah 9 ya da 10, saatler değişebiliyor, bir eğitimimiz oluyor. Orada pratik eğitim yapıyoruz. Bazen teorik eğitim de yapabiliyoruz ama teorik eğitim bir yere kadar oluyor. Bunu pratiğe dökmek gerekiyor. Her cumartesi günü biz orada eğitim yapıyoruz elimizden geldiğince. Benden önceki başkan Mert Darendeli orada bizim eğitmenimiz, hani çok ileri düzeyde bir motosiklet kullanıcısı, bize eğitimimizi o veriyor. O olmadığı zaman da ben de kendim yapabildiğince üyelerime eğitim vermeye çalışıyorum. Çünkü hani motosiklet kullanırken atıyoruz sağa dönüyoruz ve sağda bir sıkıntı olabiliyor. Yerde su olabiliyor, yağ olabiliyor, taş olabiliyor. Bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Motosiklete daha iyi nasıl hakim olabiliriz? Bunun için her cumartesi günü Balkan Otoparkı'nda biz ileri sürüş eğitimi veriyoruz aslında. Bu sadece üyelere özel bir şey değil. Dışarıdan bir motosiklet kullanıcısı geldiği zaman ben de eğitimlere katılabiliyor muyum diye, tabii ki de o da gelebiliyor ve biz davet ediyoruz.
Buradan da söyleyebiliriz yani bütün motosiklet kullanıcılarını cumartesi saat 9'da Balkan Otoparkı'nda
Evet.
bekliyorsunuz.
Evet, herkesi bekliyoruz.
Süper. Gerçekten gayet güzel. Buradan da önceki başkan ve eğitmeniniz Mert Darendeli'ye selam gönderiyoruz. Gerçekten topluluk olarak hem işin teorik kısmında hem bilinçlenme kısmında hem de pratik eğitim kısmında gayet kilit roller oynuyorsunuz. Peki motosiklet aslında birazcık bireysel bir spor gibi gözüküyor. Fakat bunu siz topluluk olarak yapıyorsunuz. Sanırım geçen hafta bir Çanakkale geziniz oldu motosikletlerle.
Evet.
Bu bireysel sporu nasıl bir topluluk sporuna dönüştürüyorsunuz?
Şimdi şöyle, bizim 18 Mart Çanakkale Zaferi için 19 Mart'ta bir Çanakkale'ye gezimiz oldu motosikletlerle beraber. Bunu yapmamızın sebebi hem motosikletteki grup sürüşü çok önemli bir şeydir. Çünkü bizim, evet, biz 20-25 motor gidebiliyoruz oraya ama bazen bu sürüşler 100, 150, belki 200 motora kadar yükselebiliyor. Ve bu grup sürüş eğitiminin pratik olarak gerçek yollarda nasıl olduğuna dair gerçekten çok büyük bir deneyim oluyor herkese. Hala ben bile bazı şeyleri öğrenebiliyorum. Hem de 18 Mart Çanakkale Zaferi gibi ülkemiz için önemli olan bir güne, orada Çanakkale'ye gidip oradaki şehitliğe gidip bir dua etmenin ve abideye gidip orada bir o Çanakkale'yi hayal etmenin tabii şeyi çok farklı oluyor. O bilinci çok farklı oluyor ve üyelerimizin de bunları bilebilmesi için de bunları özellikle dikkat ediyoruz. Yani mesela elimizde olsa hani 10 Kasım'da mesela bir Anıtkabir hayalimizdir ama tabii buradan çok uzak olduğu için muhtemelen hayal olarak kalacak uzun bir süre. Ama hani 29 Ekim olsun, 23 Nisan olsun, bu zaman ki hani özel günler içinde Edirne içindeki diğer motosiklet kulüpleri ve dernekleriyle beraber bir kortej oluyor, sürüş oluyor. Ve Çanakkale gibi yollara giderken 20-25 motorun grup sürüşünde, fermuar düzeninde giderken birbirlerine olan dikkati, birbirlerine olan dayanışması çok ayrı bir dünya. Çünkü orada herkes birbirinden sorumlu. En başta da ben herkesten sorumluyum. Hani herkesin sorumluluğu birbirine ait. Birisi bir hata yapsa herkese mal olabilir. Ve bu sorumluluğu alarak biz yola çıkıyoruz. Aslında orada herkes birbirine bir güven duyuyor. Herkes birbirini düşünüyor. Bu sadece motosiklet kullanırken değil, artık genel hayatımıza da işlemeye başlıyor. Yani oradaki 20-25 üyenin birisinin başına bir şey gelse herkes oraya toplanıyor. Bu çok ayrı bir keyif gerçekten.
Gerçekten bir aile ortamı diyebiliriz buna. Çok teşekkür ederiz bu değerli bilgileri için. Umarım motorcuları trafikte kasksız, tur giysisiz ve kurallara uyarak bir şekilde görmek istiyoruz. Aynı şekilde araçları da motorlara ya dikkat etmesi bence bu kadar, hani bunu söylememize gerek yok. Araçlar trafik kurallarına uyarsa zaten
Evet.
motorculara da dikkat etmiş oluyor birazcık.
Evet,
Yani otomatikman
kesinlikle.
öyle geliyor. Aynı şekilde motor da, şimdi motor küçük bir araç olduğu için ışıkta beklemek yerine hızla yanlardan geçip gitmek istiyor. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Motosiklet de bir vasıta ve araçlar gibi aynı şekilde aynı yolu paylaşması gerekiyor. Yani yanlardan geçmek yerine orada aracın arkasında bir vasıta olarak beklemesi gerekiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yani tabii çok farklı bir kural aslında. Çünkü biz mesela bizim üyelerimizden birinin başına geldi. Bir motosiklet kullanıcısı bir aracın arkasında beklediği zaman kırmızı ışıkta arkasından vurma olayı çok fazla oluyor. Çünkü küçük bir araç dediğiniz gibi, hani bir araba gibi büyük değiliz ve bazen görünmüyoruz. Hani bunu, evet, orada kırmızı ışıkta dururken bizi görmediği için suçlayabiliriz ama yolda giderken aynadan bizi göremediği zaman suçlayamıyoruz bazı zamanlar. Aslında bizim orada hani en öne geçip kırmızı ışıklarda en önde beklememizin sebebi, hani daha hızlı gideyim. Evet, bazılarının düşüncesi öyledir. Serserilik yaparak, zigzag çizerek tehlikeli bir şekilde oraya gider. O çok farklı bir şeydir ama güvenli bir yoldan, kimseyi tehlike altına atmadan en öne geçip sakince beklemek, bu tamamen hem diğer sürücüleri hem de kendisini koruma altına almaktır aslında.
Anladım. Çünkü biz trafikte, özellikle ben bir motosiklet sürücüsü değilim, yani sizin gibi ileri sürüş deneyimim yok yüksek CC'li motorlarda. Fakat bir trafikte kırmızı ışıkta, o kırmızı ışığın önünde bütün araçların önünde kişileri, motorcuları görünce benim de aklımda hemen şu geliyor: trafik kurallarına uymayarak hemen hızlıca geçmek istiyor gibi geliyor. Ama aslında bir nevi güvenlik kontrolü sağlıyorsunuz kendinize.
Evet.
İşte bunların toplumca öğrenilmesi ve bilgiye yayılması gerçekten çok güzel olacaktır. Çünkü toplum kesimleri benim gibi birazcık da düşünmeye yatkın oluyor hızlı gitmek konusunda. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bugün konuk olduğunuz
Rica
için
ederim.
çok teşekkür ederiz. Umarım motorcularınızı, sizin topluluktaki motorcularınız da ulusal ve uluslararası bir yarışlarda görme şansını yakalarız. Üniversitemizden böyle arkadaşlarımızı televizyonda yarışlarda izlemek, bizi temsil etmeleri, gerçekten çok mutlu oluruz böyle bir
Çok
şeyi.
gurur duyarız öyle bir şey olursa da, bir inşallah.
Kesinlikle. Son sözünüzü alalım sizlerden.
Yani şöyle bir şey, motosiklet kullanıcılarına ben buradan bir şey demek istiyorum. Her gecenin bir sabahı var ve o sabaha mutlu bir şekilde uyanmak, ölmeden uyanmak, sakat kalmadan uyanmak tamamen bizim elimizde. O yüzden kurallara uyalım, kaskımızı takalım ve kimseye de bulaşmayalım.
Çok teşekkür ederiz. Bir bonus sorum da olacak aslında.
Tabii, buyurun.
Bu birazcık kötü bir soru olarak gelebilir ama şöyle, sizin motorcuların giydiği kask, kıyafetler, dizlikler, ayakkabılar gibi motor takımı, elbise takımı hep şöyle lanse ediliyor. Hani eğer bir kaza olursa, eğer bir vefat durumu olursa bedenin bütünlüğünü korusun diye bir giyme durumu söz konusu. Yani gerçekten böyle mi? Hani çünkü bu birazcık bana korkutucu, ürkünç geliyor ama.
Yani şöyle, sanırım 2 sene önce Edirne'de bir motosiklet kazası oluyor ve sürücü vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Ve 30 kilometre gibi bir hızla aslında kaza alıyor ve aslında çok yüksek bir hız değil. Ama oradaki vefat eden arkadaşın kafasında kask yok ve kafasını ciddi bir şekilde yere vuruyor. Tabii bu gibi durumlarda oradaki kaskın önemini çok iyi anlıyoruz. Sonuçta motosiklet kullanıcıların çoğu kaza yapmıştır ve kaskın önemini anlıyor. Ama hani 300-350 kilometre hız yapan bazı motorlar var. Tabii bu kazalarda koruyucu ekipmanların da etkisi bir yere kadar olabiliyor. Tabii hani o kilometre gibi bir hızlarda kaza yapıp yaşamak gerçekten çok büyük bir şans olur. Sakat kalmamak ya da. Ama hani o koruyucu ekipmanların önemi gerçekten çok büyük. Çünkü Allah korusun, bir kaza olduğu zaman oradaki koruyucu ekipmanla sizin derinizi korur, sizin beyninizi korur, sizin ciğerlerinizi korur, iç organlarınızı korur. Aslında her şeyinizi korur. Ve hani bu iş sadece ölümle de kalmıyor. Çok daha kötüsü sakat kalma olayı da olabiliyor. Bir mont deyip geçiyoruz ama montun sırtında bir sırt koruması olmadığı zaman, omurgaya bir darbe olduğu zaman felç kalınabiliyor. Bu tip durumlar çok önemli. Evet, yüksek hızlarda bunun etkisi olmayabilir ama çoğu kaza zaten çok yüksek hızlarda olmuyor. Düşük hızlarda olduğu için koruyucu ekipmanların her zaman giyilmesi gerekiyor.
Çok teşekkür ederiz. Bu koruyucu ekipmanlar birazcık maddi olarak çok yüksek oluyor. Fakat bunu çoğu motor sürücüsü çok yüksek fiyatlarda olduğu için almaktan imtina ediyorlar.
Evet.
Fakat aslında kendi canlarıyla oynuyorlar. Bunun farkında değiller diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Yani evet, bir motosiklete çok pahalı bir şey ama bir motosiklete 300 bin lira verip kafasında 1000 liralık bir kaskla dolaşmak gerçekten insanın kendisine vermediği bir saygı olarak nitelendiriyorum ben.
Çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için, irdelemelere konuk olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Çok teşekkürler. Bugün konuğum İlhan Şengül'dü. Trakya Üniversitesi Motosiklet Topluluğu Başkanı. Kendisiyle motosikletin trafikteki, günlük hayattaki avantajlarını ve dezavantajlarını konuştuk. Ve aslında farklı kesimlerin bilinçlenmesi kısmında ne gibi bir rol oynadıklarını konuştuk. Buradan da yine bir duyuralım. Cumartesi saat 9'dan itibaren Balkan Otoparkı'nda motorcuları bekliyorlar kendileri. Daha bilinçli bir toplum ve motorcular trafik yaratmak için siz de gitmenizi öneririz buradan. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ulaşabileceğiniz tekrardan WhatsApp numaramızı ve Instagram adresimizi verip huzurlarınızdan ayrılıyoruz. WhatsApp numaramız 0284 235 44 41. 0284 235 44 41. Instagram adresimiz Radyo Trakya Uni adresinden bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Onurcan Güvenci kişisel hesabından da, kişisel Instagram hesabından da bana görüşlerinizi ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Son olarak sizden de hem topluluğunuzun hem de eğer isterseniz kendinizin Instagram adresini söyleyebilirsiniz.
Topluluğumuzun Instagram hesabı Trakya Uni Moto. Kendi Instagram hesabımda İlhan3ne ile Sengul. Bir sıkıntı olduğu zaman ya da bir merak ettikleri bir şey olursa da tabii ki de ulaşabilirler.
Evet, merak ettiğiniz motorcuysanız ya da motorcu değilsiniz hiç önemli değil. Trakya Üniversitesi Motosiklet Topluluğu'na veya İlhan Şengül Bey'e ulaşabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İdelemeler.